Ayrım 13.
Kabile inancı, tanrısal birliğin önce kadını yarattığı, dünyanın da bir şarkı halinde varoluşu adım attığı şeklindedir. Tanrısal birlik bir insan değildir. O tanrıdır, yücedir, bütünüyle olumludur, sevgi dolu bir güçtür. O, dünyayı enerjiyi yayarak yaratmıştır. Yerliler, insanların tanrının suretinden yaratıldığına inanırlar. Ama Tanrı'nın bir bedeni olmadığından bu fiziksel anlamda bir suret değildir. Ruhlar, tanrısal birliğin benzerliğiyle oluşmuşlardır. Bunun anlamı, ruhlar da saf sevgi ve barışla doludurlar ve pek çok şeyi yaratma ve gözetme yeteneğine sahiptirler. Bizlere özgür istenç ve ruhlar insan formunu kazandıkları zaman özellikle müthiş zenginleşen duygularımızı, heyecanlarımızı sınamamız için dünya denen bu gezegen verilmiştir. Bana söylediklerine göre rüya zamanı 3 bölümden oluşur. Bu zamandan önceki zamanda oluşmuştu. Rüya zamanı yeryüzüne oluştuktan sonra da vardı. Ama o zaman dünya hiçbir özellik kazanmamıştı. İlk insanlar heyecanlarını ve eylemlerini deneyimlerken isterlerse öfkelerini dile getirme özgürlüğüne sahip olabildiklerini görürdüler. Öfkelenecek ya da öfkelendirecek durumlar yaratmak için bahaneler arayabilirler. Kaygı, hırs, şehvet ve de güç gibi duyguları geliştirmeye çalışmak sadece boşa zaman harcamaktır. İşte bunun kanıtı olarak ilk insanlar yok oldular ve onların yerini bir kaya kütlesi, bir çağlayan, bir uçurum ya da her neyse benzeri bir şey aldı. Bu saydıklarım dünyada hala yerlerini korumaktadırlar ve onlardan öğrenmeyi bilebilen bilge insanlar için birer tefekkür yerleridir. Gerçekliğe formunu veren bilinçsizliktir. Rüya zamanının 3. bölümü şimdidir. Düşler hala sürmektedirler. Bilinçsizler dünyayı yaratmayı sürdürmektedirler. Kabile insanlarının yeryüzünün toprakları üzerinde mal sahipliği, hak iddia etmeyi anlayamamalarının nedeni budur. Toprak bütün varlıklara aittir. Anlaşmalar ve paylaşmalar gerçek anlamda insani tutumlardır. Sahip olma, kendine düşkünlük amacıyla başkalarının dışlamanın uç noktasıdır. Britanyalılar gelmeden önce Avustralya'da hiç kimse toprak yoksulluğu çekmiyordu. Kabile yeryüzünün ilk insanların tüm toprakların bir araya gelmesinden sonra Avustralya'da ortada çıktığına inanır. Bilim adamları 180 milyon yıl önce Pangea adını verdikleri tek bir yeryüzü parçasının var olduğunu ve bunun sonradan ikiye ayrıldığını kabul ederler. Laurasis, Kuzey Anakaralarına, Gardvaneland ise Avustralya, Antarktika, Hindistan, Afrika ve Güney Amerika'ya verilen addır. Hindistan ve Afrika'nın birbirinden kopması ve uzaklaşmaları 65 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Bu hareket sırasında Antarktika, Avustralya ve Güney Amerika altlarından kalmıştır. Aborijinlere göre insanlık tarihinin ilk başlangıcında insanlar keşfetme amacıyla sürekli yürümek ve ilerlemek yolunu seçmişlerdir. Yeni durumlarla karşılaştıklarında temel ilkelerde ayak diremek yerine ayakta kalabilmek için daha saldırgan duygular ve eylemler geliştirmişlerdir. İlerlemelerinin her aşaması inanç sistemlerinin daha değişmesine neden olmuş, değer yargıları yeni çehreler kazanmış ve son olarak da dış görünümleri bile daha soğuk kuzey iklimlerinden daha açık bir tene bürünerek değişmiştir. Kabile halkı ten renkleri nedeniyle ayrımcılık yapmazlar. Ama hepimizin aynı ten rengiyle yola çıktığımıza ve giderek ortama uyum sağlamak için değişime uğradığımıza inanırlar. Yerliler mutantların kendilerine özgü özelliklere sahip olduklarını düşünürler. Bunlardan birincisi mutantların artık uzun süre açık havada yaşayamamasıdır. Pek çok mutant yağmurun altında çıplak durmanın nasıl bir duygu olduğunu tatmadan bu dünyadan göçüp giderler. Onlar zamanlarını yapay biçimde ısıtılmış veya soğutulmuş yapılarda geçirirler. Ve dışarıya çıktıklarında normal bir sıcaklıkta bile başlarına güneş geçer. İkinci özellikleri mutantların artık gerçek insanların sahip olduğu iyi sindirim sistemine sahip olmamalarıdır. Onlar yiyecekleri toz haline getirir, eritirler, kimyasal işlemler uygularlar ve saklarlar. Doğal besinlerden daha fazla doğal olmayan besinler tüketirler. Hatta bu konuda o kadar ileri gitmişlerdir ki temel gıdalara ve havadaki polenlere karşı alerjiler geliştirmişlerdir. Kimi zaman mutantların bebekleri annelerin sütlerini bile sindiremezler. Mutantlar sınırlı bir anlayışa sahiptirler. Çünkü zamanı kendilerine ait bir sistemle ölçerler. Bugünün dışında bir kavramı algılayamazlar ve bu nedenle yarını hiç önem vermeden yok ederler. Ama bugünün insanlarıyla başlangıçtaki halleri arasında en büyük fark mutantların korkuyu tanımasıdır. Gerçek insanlar korkmazlar. Mutantlar kendi çocuklarını tehdit ederler. Onların yasal yaptırımlara ve cezaevlerine gereksinmeleri vardır. Hatta hükümet güvenliği bile başka ülkeleri silahla tehdit etmeye dayanır. Kabileye göre korku hayvanlar dünyasına ait bir duygudur ve hayatta kalabilme mücadelelerinde önemli bir rol oynar. İnsanlar tanrısal birliği tanısalar ve evrenin gelişi güzel ilerleyen bir olgu değil, ayrıntılarıyla belirlenmiş bir tasarım olduğunu bilseler hiç korkmazlar. İnsanın inancı ya vardır ya yoktur. İkisi birden olmaz. Yerlerin inancına göre maddesel nesneler korkuya yol açar. İnsanlar ne kadar çok mala sahipse o kadar çok korkarlar. Ve olasılıkla sadece bu nesneler için yaşarlar. Gerçek insanlara en saçma görünen olaylardan biri, misyonerlerin yemeklerden önce çocuklarına ellerini kavuşturup Tanrı'ya şükretmelerini öğretmeleri konusundaki ısrarları olmuştu. Onlar uyandıkları andan başlayarak şükranlarını sunuyorlardı zaten. Onlar bütün bir günü hiçbir şeyi garantiye almadan geçiriyorlardı. Kabilenin inancına göre misyonerler kendi çocuklarına minnet duymayı öğretmek zorundaysalar ki bu insanın içinden gelen bir duygudur, dönüp içinde yaşadıkları toplumu bir daha gözden geçirmeleri gerekecektir. Belki de yardıma gereksinmesi olan asıl onlardır. Misyonerlerin onların toprağa borçlarını ödeyişlerini yasaklamalarını da anlayamamışlardı. Herkes bilir ki topraktan ne kadar az alırsan borcun o kadar az olur. Gerçek insanlar kendi kanından birkaç damlasını kuma akıtarak toprağa minnetini göstermenin ya da borcunu ödemenin neden vahşilik olduğunu anlayamıyorlardı. Hatta onlar bir insanın bu dünyasal varlığını sona erdirmek için beslenmeye son vermesini ve güneşin altında oturmaya karar vermesini kişisel bir arzu olarak görüp kutsuyorlardı. Onlar kaza veya hastalık nedeniyle ölmenin doğallığına inanmıyorlardı. Kaldı ki diyorlardı, zaten ebedi olan bir şeyi öldürmek olanaksızdır. Onu yaratan sen değilsin, sen de öldüremezsin. Yerliler özgür seçime inanıyorlardı. Ruh bu dünyaya gelmeye nasıl özgürce karar veriyorsa, hangi kurallar onun evine geri dönme arzusunu engelleyebilir ki? Bu gözler önündeki gerçeklikler dünyasında yaşanan bir kişilik karar değil. Ebedi düzeyde her şeyi tanıyan bir benlikçe alınmış karardır. Onlar insanlık deneyiminden çıkmak istemenin doğal yolunun birinin özgür istencini ve seçimini uygulaması olarak görürler. 120-130 yaşına gelen bir insan daimaya geri dönme heyecanını duymaya başlarsa tanrısal birliğe bunun hayrına olup olmayacağını sorar. Ve bunun üzerine kabile büyük bir şölen düzenler. Bu yaşamlarının kutsanması şölenidir. Gerçek insanlar halkı yüzyıllardan bu yana yeni doğan her bebeğe aynı sözü söylemişlerdir. Bu dünyaya gözlerini açan herkesin duyduğu ilk insan sözleri şunlar olur. Seni seviyoruz ve yolculuğunda sana destek olacağız. Bitiş şölenlerinde de herkes sonsuzluğa geri dönmeye karar veren kişiye sarılır ve aynı sözleri yineler. Gelişinde duyduğun sözlerle giderken duydukların aynıdır. Sonra gitmeye hazırlanan kişi kumun üzerine oturur ve tüm beden sistemlerini kapatır. 2 dakikadan daha kısa bir süre içinde ölür. Geride keder veya yaş yaşanmaz. Bu bilgiyi kazanma sorumluluğuna hazır olduğumda bana da insansal planlardan görünmez olan plana geçmenin tekniğini öğretmeyi kabul ettiler. Mutant sözcüğü bir renk ya da kişi değil, bir yürek ve akıl nitelemesi olarak görüyorlardı. Bu bir davranış biçimiydi. Kadim anılarını ve evrensel gerçeklikleri yitirmiş ya da kapatmış kişilerdi mutantlar. Söyleşimize son verdiğimizde çok geç olmuştu ve biz de bitkin düşmüştük. Bu mağara dün boştu ve şimdi yaşamla dolmuştu. Beynim dün yıllarca sürmüş eğitimin bilgileriyle doluydu. Ama şimdi değişik ve daha önemli bilgiye emen bir süngere benziyordu. Onların yaşam biçimleri benim için öylesine yabancı ve derinlikleriyle anlayabilmem için öylesine zordu ki, düşünme sistemimin huzurlu bir bilinçsizlik durumuna geçmesiyle içim minnetle doldu. Arşivler. Ertesi sabah zaman tutma adını verdikleri geçiti görmeme izin verdiler. Taştan yaptıkları bir alet, güneşin mızrak inceliğinde bir delikten geçmesine izin veriyordu. Ve güneş yılda sadece bir kez belli bir açıdan girip o noktayı aydınlatıyordu. Bu gerçekleştiğinde son kayıt edilen dönemden bu yana bir yıl geçtiğini anlıyorlardı. O gün zaman koruyucu adını taşıyan kadınla anı koruyucu adındaki kadının onuruna büyük bir şenlik düzenleniyordu. Bu iki arşivci o gün yıllık törenlerini yapıyorlardı. İki kadın bir duvar üzerine geride kalan 6 aborjin mevsiminden gerçekleşmiş en anlamlı ve önemli olayları resmediyorlardı. Tüm doğumlar ve ölümler mevsimin günüyle, güneş veya ay saatiyle kayıt ediliyor ve bunun yanı sıra çeşitli gözlemlerde resme ekleniyordu. Bu duvar resimleri ve oymaların 160 tanesini sayabildim ve gördüm ki kabilemizin en genç üyesi 13 yaşındaydı ve aramızda 90'ı aşmış 4 kişi vardı. Duvarda resmini görene dek Avustralya hükümetinin nükleer eylemlerde bulunduğunu bilmiyordum. Büyük bir olasılıkla hükümet bu deneyimleri yaparken çevrede insanlar bulunduğunun farkında değildi. Duvar resimleri arasında Japonların Darwin bombalaması da yer alıyordu. Bir kağıt ya da kalem bulamadan anı koruyucu her önemli olayı tam tarihiyle kayıt etmeyi başarmıştı. Zaman koruyucu bu oyma ve resmetme sorumluluklarından söz ederken mutluluğu yüzünden okunuyordu. Ve gözlerinden az önce bir armağan almış çocuğun parıltısı yansıyordu. Bu kadınların ikisi de ileri yaşlardaydılar. Bizim toplumumuzda ne çok unutkan, sorumluluk alamayan, güvenilemeyen ve düşkün yaşlı olduğunu düşündüm. Oysa burada, bu yabanıl ortamda yaşlılık bilgelikle eşit adımlarla ilerliyordu. Ve bu kişilerin tartışmalara katkıları önemli değerlendiriliyordu. Onlar ötekiler için birer güç ve örnek anıtı sayılıyorlardı. Duvar oymalarını ve resimlerini geriye doğru sayarak kendi doğduğum yılı buldum. Orada Eylül'e denk düşen mevsimde ve bizim 29. günümüze rastlayan günde bir doğum gerçekleşmişti. O gün doğan kişinin kim olduğunu sordum. Bana onun şimdi yaşlı kişi adıyla tanıdığımız soylu kara kuğu olduğunu açıkladılar. Eğer ağzımı şaşkınlıktan bir karış açmadıysam bu sadece rastlantıyla açıklanabilir. Seninle aynı yılın, aynı ayının, aynı gününde ama dünyanın öteki yarısında doğmuş bir kişiyle karşılaşma ve de bunun sana daha önce bildirilmiş olma şansı ne kadardır acaba? Oata'ya soylu kara kuğu ile özel olarak konuşmak istediğimi söyledim. Bu görüşmeyi ayarladı. Yıllar önce kara kuğuyu yerkürenin tepesinde mutantlar toplumunda yaşayan bir beden içinde barınan ruhsal eşinden söz etmişlerdi. O da gençliğinde Avustralya'da yaşayan halkın arasında böyle bir kişiyi aramayı düşünmüş ama ona bu ruhsal anlaşma gereğince eşinin de onun da kutsanacak değerleri geliştirebilmeleri için en az 50 yıl yaşamaları gerektiği bildirilmiş. Doğumlarımızı karşılaştırdık. Onun yaşamı tek başına olan annesinin daha önceden belirlediği bir yere günlerce yürümesiyle ve vardığı o yerde kazdığı kumu ender bulunan albuna bir koalanın yumuşak postuyla döşemesiyle başlamıştı. Bense Lova'da beyaz steril bir hastane odasında doğmuştum. Ama benim annem de özel seçimi olan bu mekana ulaşabilmek için Chicago'dan kilometrelerce yol kat etmişti. Soylu kara kuğunun babası o dönemde yolculuk etmekteydi ve çok çok uzaktaydı. Benimki de aynen öyleydi. O tüm yaşamı boyunca adını pek çok kez değiştirmişti. Ben de öyle. O bana her değişikliği yaratan koşullardan söz etti. Annesinin doğumu yapmak için yürürken yoluna çıkan o ender beyaz koala postu, bebeğin ruhunun liderlik özelliği taşıyacağının bir işaretiydi. O kişisel olarak Avustralya'nın kara kuğusu ile akrabalığını deneyimlemiş, sonra da bu ada bana soylu şeklinde çevirdikleri özel sıfatı eklemişti. Ben de ona kendi adımdaki değişikliklerin öyküsünü anlattım. Aramızdaki ilişkinin gerçek ya da imgesel olması hiç de önemli değildi. Gerçekten de ilk anda birbirimize karşı derin bir yakınlık duymuştuk. Yürekten yüreğe akan pek çok söyleşimiz olmuştu. Konuştuklarımızın pek çoğu kişiseldi ve bu yazıda yer almasının uygun olmayacağını düşündüğüm konulardı. Ne var ki anlattıkların arasında pek önemli olduğunu düşündüğüm bir şey vardı ki bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Soylu kara kuğu bana bu kişilikler dünyasında her zaman bir ikilik olduğunu söyledi. Ben bunu kötülüğe karşı iyilik, köleliğe karşı özgürlük, uygunluk ve tersi gibi yorumlamıştım. Ama onun söylemek istediği bu değildi. Beyaz ve siyah yoktur. Her zaman gri'nin tonları vardır. Ve en önemlisi bütün gri aşama aşama kaynağına doğru ilerleme halindedir. Ona takılarak yaşlarımızdan söz ettik ve sadece anlayabilmek için 150 yıla daha gereksinmem olduğunu söyledim. Ayrıca günün ilerleyen saatlerinde zaman tutma geçidinde sprey boyanın asıl mucidinin aborjinler olduğunu öğrendim. Çevre konusunda sonsuz duyarlı olan bu insanlar zehirli kimyasal kullanmıyorlardı. Onlar zamana ayak uydurarak değişmeyi reddetmişlerdi ve böylece 1000 yılında yaptıkları seçimle bugünkü seçimleri aynıydı. Duvardaki bir bölgeyi parmaklarını ve bir hayvanın tüylerini kullanarak koyu kırmızıya boyadılar. Birkaç saat sonra boya kuruduğunda bana kireçten elde ettikleri beyaz boyayı su ve kertenkele yağı ile karıştırmayı öğrettiler. Bu karışımı yapabilmek için bir ağaç kabuğunu kullandık. Kıvamı tutturunca ağaç kabuğunu bir huni gibi kıvırdılar ve boyayı ağzıma akıttılar. Boyanın pek tadı yoktu ama dilimin üzerinde olması tuhaf bir duyguydu. Sonra ellerimi kırmızı duvarın üzerine koydum ve boyayı parmaklarımın çevresine doğru ağzımla püskürttüm. Sonra elimi dayadığım yerden çektim ve bu kutsal duvarda bıraktığım mutantın el izini seyrettim. Vatikan'ın Sistina Şapeli'nin tavanına yüzümün resmi çizilse böylesine onurlandırıldığımı hissetmezdim. Bütün günümü duvarın üzerindeki verileri inceleyerek geçirdim. İngiltere hükümdarının tanınması, para değişikliğinin takdimi, bir otomobilin, uçağın, jetin, Avustralya'nın çevresinde dönen uyduların ilk görüntüleri, günler, güneş ve ay tutulmaları buraya kaydedilmişti. Hatta bu resimlerin arasında benden daha fazla mutasyona uğramış mutantların bindiği bir uçan dairenin bile resmi vardı. Bana anlatılan şeylerden bazıları bir zaman önceki zaman koruyucu ve anı koruyucunun kayıtlarıydı. Ama ötekiler uygar topraklara gönderilen gözlemcilerin getirdiği haberlere dayanılarak resmedilmişlerdi. Bir zamanlar gençleri bu amaçla kentlere gönderdilerdi. Ama sonradan bunun gençler için çok zor bir görev olduğunu anladılar. Gençler kısa süre sonra bir kamyonete sahip olmak, her gün dondurma yiyebilmek ve sanayi dünyasının her türlü harikasından yararlanabilmek gibi vaatlere çabuk kanıyorlardı. Daha yaşlı insanların ayakları yere daha sıkı bastığından bu mıknatıs çekimini iyi tanıyorlar ama buna kanmıyorlardı. Ne var ki hiç kimse kabileye bağlı kalmayı zorunlu kılmamıştı ve arada sırada yitirilmiş üyelerden birinin geri döndüğü olurdu. Oata doğduğunda annesinin ellerinden alınmıştı. Bu geçmişte sadece yaygın bir uygulama değil, aynı zamanda yasal bir işlemdi. Paganları Hristiyan yapmak ve ruhlarını kurtarmak adına çocuklar özel kurumlara teslim ediliyordu ve ana dillerini öğrenmeleri, kutsal ayinleri yapmaları yasaklanıyordu. Oata köklerini bulabilmek için kaçana dek 16 yıl kenti yaşamıştı. Oata kim zaman hükümetin aborjinlere ev verdiğinde onları anlattıkları zaman çok güldük. İnsanlar bahçede uyuyorlar ve evleri depo olarak kullanıyorlardı. Bu aynı zamanda onların armağan kavramından neler anladığını da ortaya koyuyordu. Kabileye göre armağan, eğer verdiğin kişinin istediği bir şeyse armağan sayılır. O kişinin sahip olmasını arzu ettiğin bir şeyi verdiğin zaman bu bir armağan olmaz. Armağanda bir zorunluluk yoktur. Koşulsuz olarak verilen bir şeydir. Armağan alan kişi bunu ne isterse yapabilir. Kullanabilir, kırabilir, başkasına verebilir, canı ne isterse onu yapar. Armağan koşulsuz olarak alan kişinindir ve armağanı veren kişi karşılığında hiçbir şey beklemez. Eğer bu koşullara uymuyorsa bu bir armağan sayılmaz. O zaman buna başka bir ad vermek gerekebilir. Hükümetlerin armağanları ve benim ülkemde bu ad altında verilen pek çok şeyin bu insanlar tarafından başka türlü nitelendirileceği ortadaydı. Bunun yanı sıra kendi ülkemde sürekli armağanlar veren ama bunun farkında bile olmayan insanlar olduğunu da biliyordum. Onlar cesaret aşılayan sözler söylerler, güç aksanları paylaşır, dostlarının dayanıp ağlayabilecekleri omuzlara sahiptirler. Ya da en basitinden gerçek dostlardır. Bu insanların bilgeliği beni hiç durmadan şaşırtıyordu. Bu dünyanın önderleri onlar olsalardı, halklar arasında ne harika bir ilişki olurdu. Görev. Ertesi gün bu kutsal yeraltı mekanının en iyi korunan zemin katına girmeme izin verdiler. Burası en çok değer verilen yerdi ve benim kabulüm konusundaki derin tartışmalar burada yapılmıştı. Duvarları cilalanmış ve aralara opellerin yerleştirilmiş olduğu bu odayı aydınlatabilmek için meşaleler kullanmak zorunda kaldık. Duvarlarda, yerde ve tavanda yansıyan ışıklar şimdiye dek gördüğüm en muhteşem gökkuşağını yaratıyorlardı. Sanki bir kristalin içinde duruyordum. Renkler benim altımda, üstümde dans ediyor ve beni sarmalıyordu. Bu oda insanların doğrudan birlik ile bağlantı kurdukları, bizim kullandığımız terimle meditasyon yaptıkları yerdi. Bana mutantların duası ile gerçek insanların Tanrı ile iletişim kurma tarzı arasındaki farkı açıkladılar. Ve duanın ruhsal dünyaya karşı yapılan bir konuşma olduğunu, oysa onların bunun tam tersi yaptıklarını söylediler. Onlar dinliyordu. Zihinlerindeki tüm düşünceleri siliyorlar ve mesajı almak üzere beklemeye başlıyorlardı. Sanırım bana söylemek istedikleri şuydu. Konuşmakla meşgulken tanrısal birliğin sesini duyamazsın. Bu odada evlenme törenleri gerçekleştirilmiş, isim değişiklikleri yapılmıştı. Yaşlı insanların ölmeye yatmadan az önce ziyaret etmek istedikleri mekan da burasıydı. Avustralya anakarasında sadece bu ırkın yaşadığı dönemlerde ölüleri gömme biçimleri klandan klana değişiklikler gösteriyordu. Kimisi ölülerini dağların içlerine kestikleri yarıklara mumyalar gibi iyice sararak gömüyorlardı. Ayersrock'ta bir zamanlar pek çok beden gömülüydü ama şimdi elbette hepsi yok olmuştu. Gerçekte bu halk ölü insan bedenine fazla önem vermiyordu. Bu nedenle cesetler çoğunlukla fazla derin bir çukur kazmadan kuma gömülüyorlardı. Onların inancına göre ölü bedenin evrendeki her şey gibi eriyerek yeniden toprağa karışması gerekiyordu. Şimdilerde bazı yerler öldükleri zaman bedenlerinin gömülmeden çöle bırakılmalarını vasiyet ediyorlar. Böylece onlara ömürleri boyunca nimet sağlamış olan hayvanlara yem olarak onların dünyasına borçlarını ödeyeceklerini düşünüyorlar. Anlayabildiğim kadarıyla gerçek insanlar son nefeslerini verdikleri zaman nereye gideceklerini biliyorlar. Ama mutantların pek çoğu böyle bir bilgiden yoksun. Bunu bildiğiniz zaman bu dünyadan güven ve huzur içinde ayrılıyorsunuz. Bilmediğiniz zaman doğal olarak bir mücadele veriliyor. Mücevherlerle süslü odada da çok özel öğretilere yer veriliyor. Burası yok olma sanatının öğretildiği sınıf. Bu anakarada aborijin ırkının bir tehlikeyle karşılaştığı zaman havaya karışıp yok olma özelliklerine sahip olduğu söylentisi çok yaygındır. Kentte yaşayan yerlerin pek çoğu bunun uydurma olduğunu savunurlar. Onların halkı asla böylesine insanüstü yeteneklere sahip olmamıştır. Ama onlar yanılırlar. Bu çölde gözden yitme sanatı son derece üstün bir düzeyde gerçekleştiriliyor. Gerçek insanlar halkı sadece yok olma sanatında değil, aynı zamanda sadece birden fazla olabilmeyi de başarabiliyorlar. Bir insan 10 veya 50 tane görünmeyi de başarabiliyor. Bu yöntem hayatta kalabilmek için bir silah yerine kullanılıyor. Gerçekte başka ırkların duydukları korkudan yararlanıyorlar. Onlar başkalarını yok etmek için çoğalmıyorlar. Ama bunu bir kitlesel hareketmiş gibi gösterebildiklerinde onlara düşman olan insanlar korku içinde çığlıklar atarak kaçıyor ve çevredekilere büyü ve şeytan hikayeleri anlatıyorlar. Bu kutsal mekanda sadece birkaç gün kaldık. Ama ayrılmadan önce mücevherli odada beni onların sözcüsü ilan eden bir tören yaptıktan sonra gelecekte de güvence ve korunma altında olmamı sağlayacak bir ayin düzenlediler. Tören benim başıma yağ sürmeleriyle başladı. Yuvarlak kesilmiş, gümüş rengi, koala posunun ortasına çam sakızı ile yapıştırılmış opal taştan oluşan madalyonu alnıma taktılar.